Ayrım 4, sayfa 35. Aynı yere tekrar bağdaş kurup sırtını duvara yasladı. Şimdi mağaranın ağzındaki açıklıktan gökyüzüne, adayı yavaşça teslim alan akşam alacasına bakıyordu. Akın ezan okunmaya başladı. Aynı zamanda iyi bir güreşçi olan müezzin Semavi, ağır siklet sesiyle mağarayı doldurdu. Ölüm efendinin çenesini bir daha açmayacağını umarak gözlerimi kapadım ve beyhude uykularımdan birini daha uyumaya hazırlandım. Düşümde yıllardır ilk defa Fikriye'yi gördüm. Sarışındı, saçının incecik telleri vardı. Bulutlu sonbahar günlerinde Galata'ya düşen bir tutam güneşin mahcup kıvamındaydı. Gözleri ise maviydi. Ben mavidin, o çeşidini yine koyu bir göğün altında Haliç'in sularına görmüştüm. Soluk bir mavi, gururlu ve ürkek. Göz bebekleri birbirine olması gerekenden biraz daha yakındı. Bu da yüzüne bir dikkat ifadesi verirdi. Yakından saydammış gibi görünen, dokunsanız kızaracak bir ten. Çok yaşamış insanların bilgeliğiyle konuşur, kız çocukları gibi gülerdi. Ben onu sevmiştim. Sadece kalbimle değil, aklımla ve kendimi bildim bileli imkansız bir huzuru kovalayan ruhumla da. Düşümde sevişerek geçen bir gecenin sabahında yanıma uzanmış uyuyordu. Gözümü açtığımda yanaklarım ıslaktı. Ağaç hışırtısı sandım sesin yağmur olduğunu anlamam dakikalar oldu. Ağzını tam kapatmayı unuttuğumdan mağara mum ışığını gören çayır sinekleriyle dolmuştu. Kolumdaki kaşıntıdan anlaşılan birkaçı tadıma çoktan bakmıştı bile. Ayağa kalktığımda hissettiğim baş dönmesinin geçmesi saniyeler alınca acıktığımı anladım. Despina'nın geçen hafta bıraktığı kutuda konserve kalmış olmalıydı. Bulamayınca küfrettim kendime. Kızdan erzak almayı unuttuğum için. Güneş henüz doğmamıştı. Ufukta kızıllık bile yoktu. Kutuda bulabildiğim tek şey olan portakal suyunu içip biraz daha uyumayı denediysem de sefil midem beni rahat bırakmamakta kararlıydı. Portakal boş midenin zarını yakmaya başlamıştı. Her şeyin anlamsızca kötüye gittiğini, uykuyla uyanıklık arasında sürenin sonunda kalktım. Mağaranın ağzında durup yağmurunu yiyecek aramaya çıkmama izin verecek kadar dinmesini beklemeye koyuldum. Başkentin üzerinde şimşekler çakıyordu. Denizden devasa cüssesi ışıklarından anlaşılan bir şilep geçiyordu. Tam o şilebin içinde kimlerin hangi hayatları yaşıyor olabileceğini düşünmeye dalmıştım ki, tepenin üstünde beliriveren jandarma helikopterinin ışığı kendimi apar topar içeri atmama yol açtı. Helikopterin gürültüsü uzaklaştıktan sonra ne kadar geçti bilmiyorum, yağmur şiddetini kaybetti. O zaman botlarımı giydim, başucum girintiden avcı uçağımı alıp çıktım mağaradan. Hiç haz etmediğim kanlı oyunlardan birini oynamam gerekiyordu. Kadın. Bir oda vardı. Yatağın üstünde bavula bakarak oturuyordum. Eski oda otelin genel havasıyla ahenk içinde. Daha iyi günlerden kalmış, o günleri özleyen eşya. Böyle imkansız bir aşkla yanıp tutuştuğundan mıdır, eşya hülyalı ve dalgın. Ama en azından bütünlük var. Bunu sadece yatağın karşısındaki duvara sabitlenmiş ekran bozuyor. O kadar yeni bir model ki pirinç somyalı kalkmalı koltuklara, püsküllü abajura falan meydan okuyor. Onlardan çok daha az şeye tanık olmuş belki. Önünde az kişi soyunmuş, sevişmiş ya da kalp krizi geçirmiş. Ama sonuçta teknoloji. Eşya söz konusu olduğunda tarihe katlanabilen insanoğlu televizyon son modeli olsun istiyor. Bu da mekana kırılganlık veriyor. Televizyonun düğmesine dokunduğunuzda güncelliğin odaya saldıracağını ve elöden sonranın hüznünü yok edeceğini anlıyorsunuz. Babam diyor ki, sen çocukken ve biz burada yaşarken adanın en afilli oteliydi. Dünyanın her yerinden turistler gelirdi. Düğünler, balolar, partiler. Peki sonra ne oldu? Herkesin bildiği şeyler. Yüzünün sağlam tarafıyla gülümsüyor. İç savaş hepimizi kırdı. Düşünüyorum da bu bina ile pek çok ortak noktamız var. İkimiz de o cehennemden sağ çıkamamış ama sana yardımcı olmaya çalışan birer hayaletiz. Burada her şey fazlasıyla gerçeğe benziyor. Yani otel sanki hala yaşıyor gibi. Yaşayan bir kabuk var belki, diyor piposunu cebinden çıkarırken. Ama yıldırım çarpmış bir ağaç gibi içten içe ölmüş. Hala nefes almaya devam ediyorsa bir nedeni olmalı. Ne mesela? Bilemiyorum. Ölüyüm diye her şeyi bilecek halim yok. Ölüler müneccim değildir. Sadece ölüdürler. Benim gibi geçmişte yaşarlar. Savaş başkenti sıçradıktan sonra bile bir sürü huzur içinde yaşadığımızı hatırlıyorum. Korkmasına korkuyorduk. İstanbul'dan gelen haberler kanımızı donduruyordu. Ama adanın hayatında bir değişiklik olmamıştı. O gece gelmeselerdi belki de hiç olmazdı. Babam iyice kaptırmadan gözlerimi kapayıp dikkatimi topluyordu. Planım basit. Duş alacak, sonra tenis ayakkabılarımı giyip işe koyulacağım. Atilla'yı bulmam zor olacak. Ahaliyi ürkütmemek için ağırdan almalıyım. Onlarla tanışıp kendimi unutturmalı, nihayet duvar gibi görünmez olmalıyım. Meraklı gözler bakmaktan sıkıldığında rahat hareket edebilir, ipuçlarının peşine düşebilirim. Adanın gizli dilini öğrenip yanıtlar bulabilirim. Ancak o zaman ulaşabilirim Atilla'ya. Tabii öyle biri sahiden varsa. Gazeteci olduğumu saklamayacağım çünkü resepsiyondaki Despina zaten anladı. Hatta icabında geçmişinden, kocamı ve oğlumu kaybettiğimden bahsedebilirim. İnsanımız merhametlidir. Zararsız bir kaçık olduğumu düşünür, beni hafife alırlar. O zaman ölülerimin arkasına saklanıp sinsice dolaşır, adanın bir köşesine saklanmış şeye yaklaşmaya çalışırım. Kendimi ilk defa muhabir gibi hissediyorum. Sadece son yılların hareketsizliği yüzünden büyümüş kıçımı kaldırıp şu odadan çıkmam ve kum saatinin lehime akmaya başlamasını sağlamam lazım. Ne var ki beklemediğim kadar yorgun hissediyorum kendimi. Dünyanın öbür ucuna gitmiş de saat farkına alışmaya çalışır gibi. Ayakkabılarımı çıkarıp yatağa uzanıyorum. Pencereden bulutsuz gökyüzüne bakarak uykunun bilinci istilasını izliyorum. Yatağın öbür ucundaki ayak parmaklarım kilometrelerce uzakta. Onları kıpırdatıyorum ve beyin denen makinenin bu kadar uzağa sinyal yollayabilmesi beni hayrete düşürüyor. Derken gözlerimi kapatmak gibi harika bir fikir geliyor aklıma. Birkaç dakika içinde uyuyakalacağım. Beni odaya Despina getirdi. Bavulumu kaptığında narin görünüşünden beklenmeyecek güçlü olduğunu anladım. Asansörde karşı karşıya dururken onu tarif edecek tek sözcüğün narinlik olmadığını da fark ettim. Atletik bir beden, yüzücülerinkine benzeyen geniş omuzlar. İnsanı kahreden bir gençlik yayıyordu. Baş edilmeyecek kadar gençti. Ve asansörün zeminine bakan gözlerinin arada bana kaçamak bakışlar attığını hissedecek kadar yaşlıydım. Özgüvenle gülümsedi. Adanın Despina olduğunu, ihtiyaç duyarsam kendisini resepsiyonda bulabileceğimi söyledi. Otelde koridorda gördüğüm iki görevliden başka kimsenin olmaması tuhaftı. Despina ne düşündüğünü anlamış gibi içini çekti. Sezon sonunda personelin çoğu izindeydi. Hiçbir şey sormamasının beni tedirgin ettiğini söylemek zorundayım. Nezaketinde hesaplı bir şey vardı. Hani birinin hakkınızda düşündüğüne eminsinizdir. Ama sorunca yanıt alamayacağınızı da bilirsiniz. O şarkıyı sever misiniz? Hangi şarkıyı? Demin lobide çalan Atilla'nın şarkısını. Bilmem, dedi umursamaz bir sesle. Radyo bütün gün bir şeyler çalıp duruyor. Maksat ses olsun. Kendisini akıllı sanıyordu ama şarkının anlamından habersizdi. Doğru yerde olduğumu, artık geri dönmeyeceğimi gösteren bir işaretti. Bu adadan Atilla'yı bulmadan çıkmamı imkansız kılan bağlantıydı. Rastlantı da ya da değil. Ama kaderim hakkında bana net bir fikir veriyordu. Güzel kızlar karşısında acı çeken kıskanç kadınlardan değilimdir. Rekabetin o kadar dışındayım ki herhangi bir güzelliğin aleyhime olabileceği aklıma gelmez. Tam aksine güzellik beni etkiler. Güzel birini gördüğümde yanında kalabildiğim kadar kalayım, güzelliğiyle aramda ilişki kurulsun isterim. Kulağa biraz manyakça gelebilir. Belki gerçekten öyledir de bilemiyorum. Nihayet, uzun kalacak mısınız diye sordu. Nefesini alnına üfleyip mavi perçemlerini dalgalandırarak. Bilmiyorum galiba. Adaya herhalde ilk gelişiniz. Çok mu belli oluyor? Biraz. Nasıl? Fazla sakinsiniz. Daha önce gelmiş olanlar her an sürprizlerle karşılaşabileceklerini bilirler. Bu yüzden heyecanlı olurlar. Nasıl sürprizler mesela? Bilmem. Hem bilirsek artık sürpriz olmazlar değil mi? Gizemli olmak için çabalamıyordu ve onu asıl gizemli kılan buydu. Her şey olması gerektiği gibiymiş, düzeltilmesi gereken hiçbir şey yokmuş, tek yapmanız gereken ayak uydurmakmış gibi bir duygu veriyordu. Bavulumu koridor boyunca asker adımlarıyla taşıdı, oda kapısını anahtarla açıp buyur etti. Ben cüzdanda bozukluk ararken loş koridorda gözden kaybolmuştu. Telefonun sesiyle uyanıyorum. Despina'nın Rum şiveli Türkçesi İstanbul'dan aradıklarını söylüyor. Birkaç saniye sonra alaycı bir ses. Nasılsın Latife? Diye soruyor. Niye kapıyorsun kızım cep telefonunu? Alaaddin Bey, siz misiniz? Baktım arayacağın yok. Yoklayayım dedim. Bir de kaldığın yerden emin olmak istedim. Beni kandırmana izin veremezdim. Uyandırdın mı? Hayır. Evet, yani odadayım, içim geçmiş. Bu iyi bir haber işte, diyor gülerek. Orada bol bol dinlen. Bence yapabileceğin en doğru şey, gazete de merak etme. Sensiz idare ederiz. Alaaddin Bey emektar düzeltmenimiz ve koca gazetede beni insan yerine koyan tek kişiye nazik olmaya kararlıyım. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz dinlenmeye gelmedim. Ah evet, diyor. Kahkahaya son verip neredeyse dertli bir şekilde. Senin bir misyonun var. Evet ve bitirmeden dönmeyi düşünmüyorum. O zaman iyi şanslar dilerim sana Latife. Sonra bu sefer biraz zorlama bir kahkaha. Başın sıkışırsa kimi arayacağını biliyorsun. Alaaddin Bey'i anlamamak için benden bile aptal olmak lazım. Karısı yıllar önce anlatılmayan bir nedenle ölmüş. O ise sizi asla aldatmaz, şaşırtmaz, yanınızda olur ama varlığıyla canınızı sıkmaz. Yüreği herkes sevecek kadar mütevazi ve müşfiktir. Benim gibi bir kaçığı bile. Şimdi tuhaf gelse de cinsel hayatım vardı. Bu hayat 12 yıllık evlilik boyunca benden esirgenmedi. Sadrazamlara benzeyen kocam sürpriz yaratıcılıklar sergilemeyi görev bilirdi. Aklımı ucundan geçmeyecek şeyleri rahatlıkla yaptırırdı. Sadece 9 yaş büyük olmasından değil, kişiliğinden kaynaklanan bir otoritesi vardı ve her idealist mimar gibi kendi mükemmeline ulaşmak istiyordu. İç savaştan sonra ülkenin yeniden inşa edildiği şantiyelerde de, evimizde de. Ayrıntılara tabii ki girecek değilim ama cinselliğin ne kadar önemli olduğunu o öldükten sonra anladım. Bir şeye zaten sahipsek onun gerçek değerini bilmeye gerek yoktur, değil mi? Kim dolabındaki deri ceketin fiyatını merak eder? Her şey yolundaysa insan seksi aklının en fazla %10'unu çalıştırıyor. Atilla'nın şarkılarındaki çocuksu ezgileri anılar eşlik ediyor. Hafızamda her şarkının şahsi bir klibi var. Birinde bahar sabahı Mete ile kahvaltı ediyoruz mesela, bir başkasında karlar içinde dağdayız. 7. doğum gününde beni dansa kaldırdığı şarkı da var. Babasıyla ayrılmaya karar verdiğimizde kederimi gizlemek için çaldıklarım da. Oğlumla tarihimiz müziklerini Atilla'nın yaptığı bir film. Şimdi dinlemek ise büyük cüret. İnsanın yıllar boyu çektiği acılarla ördüğü zırhı delme konusunda şarkıların üstüne yoktur. Bahsettiğimiz sebep pop bile olsa. Babasıyla ayrılacağımızı Mete'ye söylemenin yolunu henüz bulamamıştık. Ayrılmak isteyen bendim. Çünkü aldatılıyordum. Kararım sarsıcıydı. Çünkü ayrılmak istediğim sadece kocam değildi. O beni hiçliğin pençesinden alan adam, yani bir hayat veren baba figürüydü. Ayrıca ülkenin en çok kazanan mimarlarındandı. Bütün arkadaşlarım kafayı yediğimi düşündüler. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun Latife? Demişti son kavgamızda. Kendi başında ayakta durabileceğini mi? Bunu sahiden yapabileceğini mi sanıyorsun? Şiddetli bir kavgaydı ve 2 gün sonra Kahire'de yapılacak mimarlık kongresinde onunla gitmekten caymama neden oldu. Mete'yi tabii ki götürebilirdi. Baba oğul ilk kez baş başa takılmış olacaklardı. Bu arada ben de doğumdan beri ilk kez yalnız kaldığım evde hayatıma nasıl yön vereceğimi düşünebilirdim. Oysa yönü veren vermişti zaten, bilmiyordum. Keşke o kavgayı etmemiş olsaydık. Böylece uçağa ben de biner, en azından yaşamak zorunda kalmazdım. Milyonlarca terapi seansının kazandırdığı yetenek. İnsanların hakkımdaki düşüncelerini okuyabiliyorum. Despina'nın gazeteci olduğumu anladığını biliyorum. Odanın kapısını açıp siyah ojeli parmaklarıyla içeriği gösterdiğinde yüzündeki ifade bunu ele verdi. Adadaki hayatımı ne kadar zorlaştıracağını kestirmemse tabii ki imkansız. Dışarı adım atmadığın sürece de imkanlı olmayacak. Babam pencerenin önünde duruyor ve yüzünün mahvolmuş kısmı bana dönük. Ya başıma bir şey gelirse? Başına daha fazla ne gelebilir? Senin durumundaki bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyleri zaten yaşadın. Yani ya ulaşamazsam amacıma, Atilla'yı bulamazsam, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Şu aşağıdaki beyefendiye sormaya ne dersin? Ne beyefendisi? İşte şurada, diyor. Piposunun ucuyla bahçeye işaret edip ağaçların arasında durmuş buraya bakıyor. Kendisi yardımcı olabilecek biri sanki. Yanına gidip pencereden baktığımda gafil avlanıyorum. Otelin karşısında kızılçamlar, altında da gözünü odamın penceresine dikmiş, saçı sakalına karışmış bir adam var. Ortadan kaybolduktan 15 yıl sonraki hali. Ağzımdan dökülen sözcük. Atilla. Erkek. Bir pencere vardı. Ertesi gün kendimi otelin ormana bakan pencerenin altında buldum. Sanki kanıma metal karışmıştı ve mıknatısıyla orayı çekiliyordum. Kadının kaldığı odayı nasıl öğrendiğimi de bana değil Despina'ya sorun. Ne de olsa resepsiyondaki bilgisayarı açık bırakıp kayıplara karışan o. Hem de hangi odada kaldığını gösteren sayfayı görebileceğim şekilde. ölümün gevezeliğine ve açlığa katlanarak geçirilen günahsız bir tavşanın boğazlanıp pişirilmesiyle bitmiş gecenin ardından kızıl çamların arasında pencereyi görecek şekilde oturmuş yukarıya bakıyordu. Fikriye'ye benzeyip benzemediğinden emin olmak için kadını tekrar görmek istiyordum. Muhtemelen yılların hırpaladığı zihnimin oyunuydu. Bilincimden kalanlar hayatın son deminde gördüğüm yabancıyı ölü sevgilime benzeterek beynimi bunca yıl ihmal etmenin intikamını alıyordum. Oyunu bozmak için kadını bir an önce yeniden görmeli ve yanılsama olduğunu kanıtlamalıydım. Resepsiyonda kimse yoktu. Seslenince ne Despina'dan ne de babasından yanıt alabildim. O sırada yanıtın bilgisayar ekranında parladığını fark ettim. Geriye 35 numaralı odanın penceresinin hangi tarafa baktığını kestirmek kalıyordu. Saatlerimi pencerenin altında geçirirken hava kapadı. Sonra açtı, sonra tekrar kapayıp biraz çiseledi ve ben hep Fikriye'yi düşündüm. Onu düşünmeye yıllardır ilk defa cesaret ediyordum. Olaylar aslında paşanın mektuplarıyla falan değil, Fikriye'nin ölümüyle başlamıştı. O öldükten sonra mektuplardan başka bir şeyim kalmamıştı. Her şeyin anlaşılması için Fikriye'nin ölümünden bahsetmem gerektiğinin farkındayım. Ama takdir edersiniz ki bu benim gibi bir enkaz için kolay iş değil. Biraz daha zaman gerek. Ben pencerenin altında bekler, toplanıp dağılan bulutların cümbüşünü izlerken başkent İstanbul 2010 yılının mayhoş bir sonbahar gününe uyanıyordu. Denizin ötesinde sis perdesinin ardından görebildiğim payihatta milyonlarca fani nefes alıyor, çalışıyor ve birbirini düzmek için planlar yapıyordu. 15 yıldır kaçtığım ne varsa oradaydı. Hırslar, Bizans yadigarı entrikalar ve günahın her türü. Hepsini yaşamış, ruhumda tecrübe etmiş, şehrin kişiye sunabileceği zehir kadehinden tek tek tatmıştım. Günahların kölesi ve patronu olmuştum. Sonuna kadar peşlerinden gitmiş ve beni sevenleri yıkıma sürüklemiştim. Tabii en başta da Fikriye'yi. Onu düşünmemeyi bunca yıl nasıl başardım? Başlangıçta beynimin içinde kara kutu olduğunu hayal ediyor ve aklımın perdesinde beliren her görüntüyü kutuya vakumlayarak unutuluşa terk ediyordum. En mutlu anımızın, parantez içinde, Lüksemburg bahçesinde ayaklarımızı uzatmış meç okuyoruz. Ya da onun koynumda cansız yatan halinin, klimanın yuttuğu sigara dumanı gibi süzülüşünü canlandırmak başta bana da hastalıklı bir çaba gibi görünüyordu. Ama bunun tek çarem olduğunu da iyi kötü biliyordum. Kalan gücümü görüntüleri kutunun içine vakumlamaya harcadım. Ta ki bu sapıklıktan bıkan beynim hatırlamayı bırakana kadar. Unutuş tam ne zaman gerçekleşti bilmiyorum. Uykuya daldığımız anı hatırlamayız ki. Ayrım sonu sayfa 47. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Match. M-A-T-C-H.